Ayrım 4. Yokuşta Yürüyen Adam Şıhça Yavuz. Sayfa 48. 2. Bölüm. Arayış Yılları. Köy Enstitüsü, Halk Evleri, Yeni Adam. Gölköy Köy Enstitüsü Müdürü'nün tanıtım yazısını okurken önümden Cumhuriyet'in 1923-1950 arayış yılları geçti. Arayış sözcüğüne yüklediğim anlam, Osmanlı'nın çöküşünden sonra kurulan yeni devleti, yeni rejimi yaşatacak kuruluş ve kurumlaşma evresidir. Bu dönem genelde tek parti, tek lider devri olarak anılsa da iktidar kendi içinde dengeleri olan bir koalisyondu. Bu nedenle arayışlar tartışmaya açılıyor, ortak akılla karar veriliyordu. Arayış yıllarında Cumhuriyet'in sağlam temeller üstünde yükselmesi için köy enstitüleri, halk evleri kuruldu. Buna Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu'nu da ekleyebiliriz. Ama biz daha çok sosyal yanı ağır basan iki projeden söz edip bu iki projenin yeni bir adam yaratmayı amaçladığını irdelemek istiyoruz. Yeni adam, yeni çağa, yeni rejime sahip çıkacak ilerici, dinamik bir yurttaş örneğidir. Bu yurttaş tipini oluşturmaya katkıda bulunmak amacıyla bu arada 1934 yılında İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun yönetiminde bir de Yeni Adam dergisinin yayımlandığını görüyoruz. Yeni Adam'ın logosunun altında demokrasi ve cumhuriyet ilkelerine bağlılık sözü yazılıdır. Siz köy enstitüsünün ilk kuşağısınız. Söyleşilerde hep duyuyoruz, sizden duyduğumuzu yineleyelim. Köy enstitüleri köyü canlandırma projesidir. Bu projenin içinde siz bir uygulayıcı olarak görev aldınız. Halk evleri köy öğretmeninin uzağında doğdu. Ama o dönemin öğretmeni halkı uyandırma misyonunu üstlendiğinden bu kuruluşların en azından izleyicisi, gözlemcisiydiler. Halk evleri ikinci kez kurulduğunda sizin genel kurul çalışmalarına katıldığınızı, hatta genel başkan adayı gösterildiğinizi anımsıyorum. Sonra sizin yeni adam okuyucusu olduğunuzu, zaman zaman İsmail Hakkı Baltacıoğlu'ndan söz ettiğinizi biliyorum. Uzun boylu sorulardan hoşlanmadığımı söylemiştim. Lütfen bunu soru değil de söyleşiye giriş olarak düşününüz. Şimdi sizden sırasıyla köy enstitüleri, halk evleri ve yeni adama ilişkin ayrıntılı düşüncelerinizi dinlemek istiyorum. 1. Köy enstitüleri. Evet, köy enstitülerini sizden dinleyelim. Köy enstitüleri konusunda eksik bilgilendirme olmasın diye elimdeki notlara bakarak konuşmak istiyorum. Aslına bakarsanız bu gök kubbenin altında köy enstitüleriyle ilgili söylenmedik söz kalmadı. Belki söylenenleri duymayan, yazılanları okumayan var diyerek bir şeyler söylemek gerekecek. Köy enstitüleriyle ilgili sahiden yerli yabancı çok yayınlar yapıldı. En başta enstitülerin kurucusu İsmail Hakkı Tonguç, okul yöneticilerimiz, mezunlarımız, eğitimcilerimiz yaşadıklarını, gördüklerini, gözlemlerini hep dile getirdiler. Bilim adamları konuyu enine boyuna incelediler. Bu alanda çok sayıda yapıt yayımlandı. Enstitüleri yerinde incelemek amacıyla yabancı eğitimciler Türkiye'ye geldiler, yabancı gözüyle konuyu irdelediler. Kolombiya Üniversitesi'nden Fay Kirby'nin doktora tezi Türkiye'de köy enstitüleridir. Bu tez 1962 yılında İmece yayınları arasında yayımlandı. Sonraları daha başka yayınlar da yapıldı. Enstitüler konusunda araştırma yapacaklar için Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı tüm temel kaynakları bir araya getiren bir uzmanlık kitaplığı kurdu. Köy enstitülerinin kuruluşunu tarih içinde ele alıp incelemekte yarar var. Kuruluşa duyulan gereksinme 2. Meşrutiyet dönemine kadar uzanır. Bu dönem aydınları eğitim ve öğretimin yaygınlaşmasını, köylerde okul açılmasının gereğini yüksek sesle dillendiriyorlardı. Eğitim tarihimize köy enstitüsü sözcüğü çok sonra girdi. Bu noktaya geliş aşamalarını 3 evrede toplayabiliriz. İlk aşama Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati ile başlar. Genç yaşta ölen bu eğitim emekçisi büyük dava adamı 1924 yılında Kayseri'de Zencidere ile Denizli'de iki köy öğretmen okulu açılmasını sağlamıştır. Diyebiliriz ki köy enstitüsünün temeli bu iki okulun açılışı ile başlamıştır. İkinci aşamada 1936 yılında Kültür Bakanı Reşit Galip'in zamanında eğitmen kursları ve köy öğretmen okullarının açılışını görüyoruz. Bu çalışma eğitimin yaygınlaşması ve öğretmen gereksinmesinin karşılanması konusunda kapsamlı ilk planlamadır. Üçüncü aşama 1940 yılında Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç'un öncülüğünde 17 Nisan 1940 tarihli yasa ile köy enstitüleri kuruldu. Cumhuriyet öncesi eğitim kurumlarında yurttaş yerine kul yetişiyordu. Hurafelerden beslenen kul gerici ve tutucuydu. Bu eğitim sistemi saltanatı koruyup kolluyordu. Yeni kurulan cumhuriyetin temel sorunları belliydi. Ülke nüfusunun %80'i köylü ve çiftçiydi. Bu nüfus 40 bin köyde oturuyordu. Okuma yazma oranı %3'tü. Bu tablo eğitim seferberliğini zorunlu kılıyordu. Sorun yalnız okuma yazmanın yaygınlaşması da değildi. Nitelikli bir eğitime ihtiyaç vardı. Bu amaçla liselerde fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir gençlik, köy enstitülerinde de üretime dönük, laik ve demokratik anlayışta köy öğretmeni yetiştirmek isteniyordu. Kurtuluştan sonra başlayan kuruluş dönemi bu sorunlara çözüm arama yılları olarak geçti. Köy enstitüleri, halk evleri bu arayıştan doğdu. Enstitülerin kuruluşuna ruh veren anlayış, yalnız öğrenciye öğretmen değil, köye ve köylüye öğretmen yetiştirmektir. Öğretmen köyde üretimin her aşamasında, ürün pazarlanmasında da öncü ve önder olmalıdır. Okulda öğrencilerine iş ve uğraşı alanlarının gereklerine uygun, uygulamalı bilgiler ve beceriler kazandırmalıdır. Bütün bu işlerin başarılı yürütülmesi için gerekli tarla, tarım araçları ve işlik gereçleri devletçe sağlanmalıdır. İşin özü buydu. Uygulama nasıl oldu? Köy enstitülerinin kuruluş felsefesi çok kısa bir süre uygulandı. Daha doğrusu uygulanır gibi oldu. Bu büyük projede ortaya çıkan aksaklıklar giderileceği yerde proje önce askıya alındı, sonra terk edildi. Uygulama sürecinde birçok işlere başlandı ve başarıldı. Bunun çok örnekleri vardır. Enstitü çıkışlı öğretmenler atandıkları köyde okul yoksa önce köylü ile işbirliği ederek okul inşa ederlerdi. Öğretmene devlet tarafından tarla, bir çift öküz ve 4 tekerlekli araba ile pulluk verildi. Bununla öğretmenin köyde örnek çiftçi olmasının yolu açıldı. Pulluk ve yanında verilen sair araç ve gereçleri köylü ortaklaşa kullanıyordu. Kara saban toprağı çizer gibi sürerken pulluk toprağın altını üstüne getiriyordu. Pulluk hem işi kolaylaştırdı hem de verim almada etkili oldu. Öğretmen demircilik, marangozluk, arıcılık bölümü çıkışlı ise bu zanaatın tüm araç ve gereçlerini devlet köye yollardı. Bütün bunlar okul demirbaşına kayıt edilirdi. İsteyen köylü bunları alır, kullanır, iade ederdi. Bunlar köyün ortak malı sayılırdı. Öğretmenin köyde örnek çalışma sergilemesi köylüleri kendiliğinden harekete geçirdi. Köylü ilk kez devletin memurunu kendine yakın ve yardımcı görmeye başladı. Köy öğretmeni yabani meyve ağaçlarını aşıladı ya da aşılı fidan dikerek köylüye örnek oldu. Köylü laftan çok somut işlerden hoşlandığından bu örnek çalışma kısa zamanda benimsenip yayıldı. Köylerde meyve ağacı dikimi birden çoğaldı. Öğretmen köyde bir fidanlık oluşturmak zorundaydı. İlçede orman işletme memurluğu her tür orman ağacı dikimi için gerekli yardımda bulunurdu. Köyde koruluk varsa öğretmen bunu daha da genişletip geliştirip zenginleştirdi. Köy öğretmeninin mezun olduğu okulun öğretmenleri ilk yıllarda izlerler, denetlerler, yardımcı olurlardı. Gerektiğinde takdir ve uyarıda bulunurlardı. Öğretmen köyde bağ ve bahçe ürünleri yetiştirme konusunda asıl görevli sayılırdı. Bağcılık o tarihte çok az biliniyordu. Bu yenilikleri köye taşıyan, örnek bağlar yetiştiren, yetiştirmek isteyenlere yardım eden köy öğretmenleriydi. Köy öğretmeni bu uygulamanın içinde ve başında yer aldı. Köylümüz daha çok gözlerine inandığından sebze yetiştirme alışkanlığını kazandırmak için bu alanda da örnek olmak gerekiyordu. Köy öğretmenleri örnek sebze bahçeleri hazırladılar. Yeniliği tanıtmak bir kez uygulamak da yetmiyordu. Bunu alışkanlık haline getirinceye kadar uygulamanın sürdürülmesi gerekiyordu. Sulu tarım elbette ovalarda yapılıyordu. Köyde artan içme sularının değerlendirilmesi köye öğretmenin gelmesiyle başladı. Artan köy içme suları ile küçük bahçeler oluşturuldu. Boşa akan suların havuzlarda toplanması ve sonra sulamada kullanımı enstitüde işlenen bir konu olduğundan bunun uygulaması köylerde yapıldı. Enstitülü öğretmenin köye gelmesi, köylü ile uyum içinde çalışması, aşılamada, sulamada, sebze yetiştirmede, koruluk oluşturmada öncülük etmesi, öğretmene verilen araç ve gereçten köylünün yararlanması köyde nispi bir canlılık sağladı. Köylü ilk kez itilmeden, kakılmadan kendilerinden biri olan ve onları asla yabancı görmeyen köyün öğretmeniyle söyleşerek çalışmaya başladı. Köylü durumdan hoşnuttu. Köye öğretmenin gelmesi köy odasının davasını değiştirmeye başladı. O güne kadar köylünün ilgi alanına giren Karacaoğlan, Köroğlu, Hazreti Ali Cenkleri, Sürmeli, Aslı ile Kerem, Seyrani, Keloğlan, Nasrettin Hoca kitaplarının yanı sıra içeriği farklı kitaplarda köy odasına girmeye başladı. Bizi denetlemek için gelen enstitü öğretmenlerine kitap ihtiyacımızı bildirirdik. Milli Eğitim Bakanlığı klasikleri parasız gelmeye başladı. Sonuçta köy kitaplığı oluştu. Köy enstitüleri ne kadar mezun verdi? Hasan Ali Yücel'in bakanlıktan, İsmail Hakkı Tonguç'un İlköğretim Genel Müdürlüğü'nden ayrılmasından sonra köy enstitüleri mezunları üvey evlat durumuna düştü. Benim bildiğim kadarıyla enstitüler kapandıktan sonra mezun sayısına ilişkin bir istatistik yayımlanmadı. Yalnız 2005 yılında Nedim Menekşe adında bir öğretmen arkadaşımız kapanışının 50. yılında Köy Enstitüleri Gerçeği adlı bir yapıt yayımladı. Bu eserde 21 köy enstitüsünden 17.341 öğretmenin mezun olduğu ancak bunun 15.901'inin kaydına ulaşıldığı yazılıyor. Enstitüler ve kitap. Köy enstitüsü deyince birçoklarının aklına hemen atölye, inşaat, işçilik, uygulamalı tarım gelir. Bütün bunlar doğru ama etkinlikler bunlardan ibaret değildi. Köy enstitülerinde en az 45 dakika süreli serbest okuma saatleri vardı. Bu saatlerde öğrenciler ders kitapları dışında ilgi duydukları kitap ve dergi okurlardı. Her bir öğrenci ayda en az bir kitap okumak zorundaydı. Öğretmenlerimiz sürekli kitap okumayı teşvik ederlerdi. Yazma heveslisi olan arkadaşlarımızla öğretmenler ayrıca ilgilenirlerdi. Öğrenci yazıları düzeltilip sanat edebiyat dergilerine gönderilirdi. Enstitülerin zengin birer kütüphanesi vardı. Kütüphaneye yeni yayınlar ve süreli yayınlar düzenli olarak gelirdi. Her öğrenci bu kütüphaneden dilediği gibi yararlanırdı. Biraz da enstitülü yazar ve ozanlardan söz edelim. Enstitülü öğrenciler basılı eserler ortamında yetiştiler. Açıkça şunu söyleyebiliriz. Köy edebiyatının kurucuları köy enstitülü yazar ve ozanlardır. Yazarlarımız yapıtlarında doğdukları ve görev yaptıkları bölgeleri, daha çok köyü, köylüyü anlattılar. Araştırmacı yazar Mehmet Bayrak, Köy Enstitülü Yazarlar ve Ozanlar kitabında konuyu enine boyuna inceleyerek yayımladı. Konu bugünkü söyleşide gündeme geleceği önceden açıklandığı için kırmızı kaplı bu kitabı getirdim. Yapıtın 75. sayfasında yazar ve ozanların hangi yöreleri anlattıkları liste halinde yer almıştır. Fakir Baykurt, İç Batı Anadolu ve Ankara çevresini. Talip Apaydın, İç Batı Anadolu ve Orta Anadolu'yu. Dursun Akçam, Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu'yu, Behzat Ay, Bafra yöresini, Yusuf Ziya Bahadınlı, Orta Anadolu ve Yozgat yöresini, Ümit Kaftancıoğlu, Güneydoğu ve Kuzeydoğu Anadolu'yu, Hasan Kıyafet, Trakya ve Anadolu'yu, Osman Şahin, Güneydoğu Anadolu'yu, Selahattin Şimşek, Hakkari yöresini, Ali Yüce, Doğu Akdeniz'i, Şevket Yücel, Orta Anadolu ve Maraş yöresini, Mehmet Başaran, Trakya, Kuzeybatı Anadolu'yu, İbrahim Kuyumcu, Doğu Karadeniz'i anlatmıştır. Devam edelim. Nedim Şah Hüseyinoğlu, Cemil Sönmez, Feyzullah Ertuğrul ve Ali Yılmaz araştırma ve inceleme dalında, O. Nuri Poyrazoğlu kitap tanıtımı, söyleşi ve gezi notları, Osman Bolulu okul ve ülke sorunu ağırlıklı yapıtlara imza attılar. Köy enstitüleri programı sanıldığının aksine eğitimi, öğrenimi bir bütün olarak görüyor, etkinlikleri çeşitlendiriyordu. Enstitülerde resim, müzik, milli oyun, fotoğrafçılık, kooperatifçilik gibi alanlarda kendini yetiştirip geliştirmek isteyen öğrencilerle ilgili kurslar açılıyordu. Öte yandan programda yabancı dil eğitimine de yer veriliyordu. Programa yabancı dil konulmasında amaç açıklanırken, dillerin özelliklerini tanıtmak, yabancı dille yazılmış basit parçaları asıllarından okuma imkanını kazandırmak, kendi kendine bir yabancı dil öğrenebilecek yetenekte olan öğrenciye bunu gerçekleştirme fırsatı vermek olduğunu belirtiyordu. Ancak öğretmen azlığı nedeniyle bu uygulamaya geçilemedi. Enstitülerin kapatılışı. Enstitüler 20 Ocak 1954 günü çıkarılan bir yasayla kapandı. Cümlesini söylerken Emmi sustu. Devam edemedi. Emmi'nin isteksizliğe dayalı yorgunluğu elinden, yüzünden, sesinden belli oluyordu. Yerinden kalktı, evin balkonuna doğru yürüdü. Bir süre balkonda kaldı, sonra yavaş adımlarla içeri girdi. Ben bu tür isteksizliğin derinliğinde neler olduğunu lise öğrencilik yıllarımdan bilirim. Bizden önceki kuşaklar tarih dersini Enver Behnan Şapolya bir başka anlatır. Anlatmaz, adeta tarihi yeniden yaşar yaşatırdı derler. Bizim de bir Salih Taşdemir öğretmenimiz vardı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devri padişahlarının sefere çıkışlarını, at sırtında o heybetli duruşlarını öyle bir anlatırdı ki, biz bu heyecanın rüzgarına kapılıp Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran seferinde atının nal seslerini duyar gibi olurduk. Sıra Osmanlı'nın duraklama devrine ve Birinci Dünya Savaşı'na geldiğinde aynı öğretmen sınıfa gelir, ders kitaplarını çıkarın, okuyun derdi. Bu yüzden biz emperyalizmi, işbirlikçileri, mandacıları tarih öğretmenimizden değil de genel kültür kitaplarından öğrendik. Enstitülerin kapanış dönemini elbette Emmi'den öğreneceğim. Kuruluş dönemi uygulama yılları heyecanı ile değil de kapanışın burukluğu içinde anlatacaktır diye bekliyorum. Evet, kapanışı da dinlemek istiyorum. Evet. Köy enstitüleri CHP içinde aydın bürokratlar tarafından istenip desteklenmesine rağmen parti içindeki toprak ağalarınca bir türlü benimsenmedi. Köyü yaşanır hale getirme, kentin yaşama koşullarını hazırlama amacı güden enstitüler komünizme kapı aralama çalışması olarak algılandı. Toprak ağası kökenli milletvekillerini enstitü korkusu sardı. Mecliste çiftçiye toprak dağıtımı kanunu çıkarılması hazırlığı sırasında bu isteksizlik su üstüne çıktı. Bu yasaya karşı olanlarca kurulan Demokrat Parti ise açıktan karalama kampanyası başlattı. Enstitüler, öğretmenler, öğrenciler, programlar, dersler hakkında öyle hayal ürünü, öyle iftiralar anlatıldı ki kimse bu güzelim kuruma sahip çıkma yürekliliğini gösteremedi. Enstitülerin kuruluşunun 6. yılında 5 Ağustos 1946 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel görevden ayrılmak zorunda kaldı. Daha sonra enstitülerin kurucusu İsmail Hakkı Tonguç genel müdürlükten alındı. 28 Nisan 1947'de üretim içinde demokratik eğitime olanak tanıyan yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Bana göre köy enstitülerinin asıl kapanış tarihi bu yönetmeliğin kaldırılış günüdür. Kaldırılan yönetmelikle köy enstitülerinin içi boşaltılmış oldu. Bu arada 1946'da kurulan Demokrat Parti 14 Mayıs 1950'de iktidara geldi. İktidara gelişinin birinci yılında halk evlerini, dördüncü yılında ise köy enstitülerini kapattı. Kapatılmaya ilişkin soru geleceğini bildiğim için dün 20 Ocak 1954 günlü TBMM Tutanak Dergisi'nin tamamını yeniden okudum. Uğruna büyük emekler verilen, varlığına umutlar bağlanan köy enstitülerinin kapanışına CHP deyim yerindeyse tam seyirci kalıyordu. Yasa tasarısı meclisten geçerken köy enstitülerinin öğretmen okulları ile birleştirilmesi ve enstitülü çıkışlı öğretmenlere ek haklar tanıyan bir yasal düzenleme gibi gösteriliyordu. İktidar sözcüsü DP Rize Milletvekili Ahmet Morgül, bilinçaltına yerleşmiş kapatma gerekçesini kürsüde şöyle dile getiriyordu. Bir verem mikrobu gibi daima zayıf ve buhranlı bünyeleri arayan sol cereyanlar, maalesef birçok yerde bu müesseselerin bünyesine sokulmak istenmiştir. Şunu hemen ilave edelim ki, iktidarımız zamanında bu mevzuda gösterilen hassasiyet ve aksülamel ve alınan tedbirler sayesinde bu muzır faaliyet bu müesseselerin bünyesinden atılmıştır. ülkenin en önemli sorununu çözmeye yönelik bir projenin yaşama geçirilmesine veren mikrobunun zayıf ve buhranlı bünyeye sızması olarak nitelendiriliyor. Bu konuşmaya karşı enstitünün kuruluşu için çok emek veren ve Cumhuriyet'in en büyük eseri diye tanıtan siyaset adamları bu yıkılışa seyirci kalıyorlar. Bir suçlu gibi başları önlerinde söylenenleri dinliyor ve susuyorlar. Yasa kabul ediliyor. Diyebiliriz ki bu yasanın kabulüyle Cumhuriyet'i besleyen atar damar kesilmiş oldu. Köy enstitüleri kapatıldı. Ama yurtsever aydınların hiçbir zaman gündeminden düşmedi. Her 17 Nisan'da açık oturumlarda, panellerde, konferanslarda konu oldu. Dergiler özel sayılar yayınladı. Eğitim fakültelerinde tez konusu oldu. Kurucuları anıldı, anılıyor. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 57.